Uzun hikaye.
Sinir bilim, psikoloji, felsefe ve müzik. Hazırlayan ve sunanlar Deniz Atlan ve Muzaffer Çorlu.
.5.0 Açık Radyo'dan, AçıkRadyo.com.tr ve Onun Uzun Hikayesi'nden herkese günaydın. Önümüzdeki günlerde birazcık formatımızda değişiklik olacak program içeriklerimizde olmasa da. Öncelikle bununla ilgili Muzaffer'den bir takım bilgiler isteyeceğim. Sonrasında da aslında gündem olduğu için biz de konuşalım istedik. Ama biz her zamanki gibi farklı tarafından, biraz sosyopsikolojik tarafından, kültürel tarafından da bakıp biraz boykot tarihine ufak bir göz kırpalım istedik. Sıcak bir gündem olduğu için. Günaydın Muzaffer.
Günaydın herkese. Evet, dediğin gibi bu hafta bizim son haftamız. Artık bundan sonra program sadece biraz kısalıyor. Yarım saate düşecek. Gene aynı gün aynı saatte olacağız. Gene konuklar olacak. Gene işte paket programlar olacak. Gene tabii ki sinir bilim, psikoloji, müzik üzerinden ve onu ilgilendiren, aslında bunları ilgilendirmeyen neredeyse bir şey kalmadığı için böyle bir şemsiye kelimeler seçtik zaten. Devam edeceğiz. O yüzden bundan sonra gene sizin yazdıklarınıza da bağlı olarak, hissetlerinize de bağlı olarak konuklarla veya biz Deniz'le beraber veya zaman zaman ben yalnız programlara devam edeceğiz. Zaten benim kendi neredeyse 25 yıllık aşkın Açık Radyo tarihinde, ki bunun önemli bir kısmında Deniz de var, bu seri devam edecek diye başlayalım. Aslında evet, şöyle diyelim istersen, bugünkü program niye boykot olsun dedik. Çünkü senin de bağlı olduğu camiada, Türkiye'de bir takım yeme içme sektörüne ilişkin, restoranlara ilişkin boykot var. Sen onu bana söyleyince benim aklıma hemen şey geldi. Bugün biraz konuşalım boykotu. Çünkü boykotun aslında hakikaten psikososyal kökenleri var. Sosyolojik kökenleri araştırılmış ve cidden iyi bir dokümente edilmiş kütüphanesi de var. Belki birçok kişi bilmiyordur. Müzik dünyasında çok önemli boykotların da olduğunu biliyoruz. Hatta ben Haydn'dan 1770'li yıllardan bir örnek de vereceğim. Ama önce istersen senle başlayalım. Türkiye'deki bu boykotun şeyi nedir, önü arkası ben bilmiyorum. İstanbul'dan bildiren bir kişi olarak sen anlat istersen. Sonra detaylandırırız.
Tamam, pek çoğumuz muhtemelen ya sosyal medyada rast gelmiştir ya da gazete manşetlerinde de görmüştür. Şu an 20 ve 21 Nisan'da restoran ve kafeleri boykot ediyoruz diye çok yakın, yani geçen hafta gibi sanırım yakın bir zamanda böyle bir şey çıktı. Bir etiket paylaşımı olarak başlatıldı sosyal medyadan. Ben bununla ilgili açıkçası çok fazla konuşmak istemiyorum. Yani daha doğrusu bu olayın kendisiyle ilgili konuşmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü hani restoran ve kafeleri boykot etmek, böyle hani bir suçlu arıyorduk, hadi onu da bulduk, şimdi burayı işaret edelim gibi biraz haksız sebepleri var. Senin de dediğin gibi uzun yıllardır, yaklaşık 15-20 yıldır ben de yakından, uzağından, içinden hatta çalışan olarak ya da yazar olarak bu sektörün içindeyim diyebilirim. Dolayısıyla bu sektörden çok yakın dostlarım, şefler, işletmeciler ve sektör çalışanları da var. Öte yandan tabii ki de artık hani fiyatlarla ilgili pahalı mı yoksa ucuz mu gibi kavramları kaybetmeye başladığımız bir süreçteyiz. Bence uzun süredir. Dolayısıyla da fahiş fiyatları boykot edelim. Tamam, evet, çok mantıklı bir şey ama bana sorarsan hangi birine boykot edelim? Şimdi burada restoranları savunduğumda sektörden gelen biri olarak yanlış anlaşılmak gibi bir kaygı da taşıyorum. Ama hani buraya değinmişken bunları da söylemeden geçmek haksızlık olur diye düşünüyorum. Şunu düşünmekte fayda var. Bir restoran sadece sizin gidip marketten aldığınız etten veya sebzeden, yağdan, şekerden, undan ibaret değil tabii ki. Eskiden sadece biz bir tabağın fiyatını hesaplarken aşağı yukarı bunun ederi nedir, biz buna ne kadar malzeme harcıyoruz, dolayısıyla kostunu hesaplayıp bunu 3 ile çarptığınızda sizin elektriğinizi, suyunuzu, personel masrafınızı vesaire vesaire kotaracağına dair çok basit bir işlem vardır. Yani kost çarpı 3'tür aslında bir tabağın satış fiyatı. Ama şu an bundan o kadar sapılmış vaziyette ki etin veya sebzenin kilosunu konuşmaktan çok farklı bir yerdeyiz. Burada işin içine dediğim gibi elektrik harcamaları, çok ciddi personel sayısı ve bu personelin sigortası, belki de misafirin çoğunlukla gözden kaçırdığı çok küçük tabii ki harcamalar da var. Atıyorum en basitinden bir kürdan bile ciddi anlamda maliyete belli bir süre sonra etki eden bir unsur. Zaten son bir yıldır ciddi anlamda bir kalite düşüşünü görüyorum. Kaliteden kastımız da şu, verdikleri hizmeti de kesebilirler. Dediğim gibi kürdanı koymaz masaya. Böylelikle kürdan masraf kalemi de düşmüş olur. Ama bu bir müşteri için tabii ki de bir memnuniyetsizlik sebebi de olabilir. Buradan restoranları savunmaktan ziyade gerçekten görünmeyen giderlerin ne kadar yüksek olduğunu unutmamak gerektiğini düşünüyorum. Misafirlerin belki de göz ardı ettiği pek çok başka masraf kalemi de oluyor tabii ki restoranlarda. Bu en basitinden bir masa örtüsünün her gün bembeyaz yıkanıp ütülenmesinden tutun da yine servis personelinin kıyafeti ya da işte masaya konulan bir kürdan örneğini vermiştim. Son zamanlarda fiyatların sadece yükselmesi değil, bu fiyatların karşılığında alınan hizmetin kalitesinin de düştüğü çok ortada. Ama bu fahiş fiyatların gerçekten işte sorumlusu restoran ve kafeler midir? Aslında çok daha ucuza satabilecekleri şeyleri çok fahiş fiyatlara sattığı için biz onları bu şekilde 2 gün gitmeyerek cezalandırırsak acaba yarın gerçekten her şey çözülecek mi noktasında çok da efektif bulmadığımı söyleyeyim en yumuşak haliyle ve haksız içeriklerin de üretildiği bir hafta geçirdik açıkçası. Mesela Türkiye'deki bir Michelin yıldızlı restoranı kalkıp da Avrupa'daki bir Michelin yıldızlı restoranla fiyat olarak karşılaştırıp yurt dışındakinin buradakinden daha ucuz olduğunu yaklaşık bir 10 euro kadar söylemek bana biraz elmalarla armutları da karıştırmak gibi geliyor. Çünkü günün sonunda burada sürdürülebilirliği önemseyen bir restoran yağ atığını, çöp atığını veya sınıfladığı atıklarını bile belediyeler tarafından alınımını sağlayamazken ya da işte karbon ayak izini azaltmak için gene kendi çabalarıyla ayakta durmaya çalışırken bu yıldızlı restoranların da aslında yurt dışındaki kadar kolay şartlarda savaşmadığını, gene onların da aynı buradaki hepimizin şu anda maruz kaldığı fiyat artışlarından ve raflardaki ürünlerin fiyatlarından nasiplendiğini unutmamak lazım. Bir de tabii ki işin şu tarafı var. Ben şundan bahsetmiyorum. Mesela her yıl bilirsin sen de. Yani bunu bilmeme şansın yok. Ne kadar yurt dışında yaşarsan yaşa. Her yaz mutlaka bir Bodrum'da lahmacun ve ayran fiyatı konuşulur. Bu sene Bodrum'da ayran ne kadar, lahmacun ne kadar, 2 tane lahmacun bir ayranla kaça çıkıyoruz gibi. Binlerce lira ödenerek işte bütün bir gün boyunca o mekanda bir şezlong sahibi edinmek için kuyrukta bekleyen insanlar olduğunu da unutmamak lazım. Dolayısıyla siz aslında orada bir lahmacuna veya ayranı vermiyorsunuz o parayı. Eğer ki sizin niyetiniz o mekanda olmak, görmek, görülmek veya bir şekilde izlemekse bunun bedeli ne yazık ki ayran ve lahmacundan çıkmış oluyor. Bunu çok ayrı bir tarafta tutmakta fayda var. Yani kalkıp da işte bir çaya şu kadar para verdik dendiği zaman nerede verdiniz, neden verdiniz, vermeyeydiniz demek istiyorum bazen. Restoran ve kafe boykotları ile ilgili fikrim haksız yere biraz böyle bir suçlu arıyorduk. Hadi bakalım şimdi burayı işaret edelim gibi geliyor. Çünkü bu çok çok eski yıllarda annem eczacılık yaparken biraz eczanelerde de yaşanmış bir duruma benziyor. Bir anda bütün sağlık giderlerinin devlet tarafından karşılanması ve ilaçların neredeyse yarı yarıya fiyatların düşmesi sanki yıllar boyunca eczanelerin aslında çok fahiş kârlar koyarak sattığı gibi bir algı yaratmıştı uzunca bir süre. Burada da bunun gibi biraz haksız bir hareket olduğunu düşünüyorum. İzlersen biz normal hayatımızdaki sosyolojik, psikolojik ve müzik alanındaki boykotlara geçelim buradan.
Ya aslında yani gerçekten haberleri senden dinlemiş oluyorum. Ben giderek daha az vakit harcadığım için sosyal medyada da haberim pek olmuyor neler gidiyor falan ama bunu duydum. Özellikle Bodrum ayran lahmacunu evet buraya da yansıyan bir endeks artık. Ama tabii boykot deyince işin içine bir sürü şey giriyor. Şu anda hani Türkiye'nin gündeminde bilmiyorum ben en son geçen yaz geldiğimde gerçekten de fiyatları abartılı buldum ama benim elimdeki kriterlerle konuşabileceğim bir durum yok. Çünkü orada insanlar tam olarak ne kadar kazanıyor ne yani 15 yıldır yaşamayınca birazcık kopmuş da oluyorsun. Öyle yılda bir iki kere giderek anlamak zor oluyor ama kendi kazandığım para birimine göre, euroya göre baktığım zaman evet sanki bir hani Avrupa'daki gibi fiyatlar vardı. Dolayısıyla bunun sonucunda gene alınan, kazanılan paranın da euro karşılığına bakmak gerektiğinde hiç öyle parlak olmadığını görüyorum. Evet bir boykot söz konusu. Ben her türlü boykotu eskiden şöyle derdim. Her türlü boykotu destekliyorum. Uslanmaz, romantik bir solcu, sosyalist olarak kesinlikle. Ama boykottan boykota da fark var. Yani şimdi mesela boykot illa pozitif olacak, illa amacına ulaşacak. Ki o amacın da doğru olduğundan da emin olmamız lazım. Mesela tarihteki kötü boykotlarla da dolu ortalık yani. Mesela ne bileyim 1933'te Adolf Hitler Almanya şansölyesi olduğunda çok ciddi bir şekilde Yahudilerin sahip olduğu şirketler ya da işte dükkanlar boykot edildi. Üzerlerine bir Yahudi yıldızı konup o insanların neredeyse yani çoğunun kaçabilenleri de Almanya'dan çok daha önce, daha Holokost başlamadan yani savaşın özellikle son yıllarındaki milyonlarca Yahudinin sırf Yahudi olduğu için. Bunlar içinde tabii Yahudiler dışında Çingenelerin, eşcinsellerin, Afrika Amerikalıların bir sürü tabii grup var ama Yahudilerin iş yerleri de boykot edildi ve bu boykot sonucunda insanlar hakikaten çok zor zamanlar geçirdi. Kalanları da zaten bir takım kamplarda, gettolarda ölüme terk edildi ya da hatta bilhassa öldürüldü gazlarla vesaire. Dolayısıyla buradaki Alman halkının Nasyonal Sosyalist Parti'nin gazına gelerek yaptığı boykotu da desteklemek zorunda kalırız. Yani boykotu her haliyle doğru bulursak eğer. Çünkü Nazi boykotu olarak bilinen bu boykot aslında dediğim gibi 33'lerde çok ciddi bir topyekün hareketti. İşte o dönemlerde de zaten bu hani sadece Nazi Partisi'nin değil bir sürü ülkede Kongo'da da bildiğim kadarıyla Afrika'da bir sürü ülkede de bir takım boykotlar başlıyor ve sosyolojinin önemli bir konusu olan topyekün hareket etme ya da işte hani psikolojiyle de çekiş belki üst üste geldiği alanlar oluyor. Nedir onlar? Mesela işte kolektif davranma, kitle hareketi. Mesela Wilhelm Reich'in yazdığı Faşizmin Kitle Ruhu Anlayışı kitaplarında da çok ayrıntılı ele alındığı üzere bu kitlesel hareketin kökenini irdeleyen bir sürü çalışma var ve bu çalışmalar aslında Birinci Dünya Savaşı'ndan da öncesine giden bir takım Freud'un özellikle bu konuda Laban üzerine yazdığı çalışmalar var ve hepsinde yani Gustav Le Bon tabii oldukça önemli bu alanda hem kitleyi anlamak hem kitlenin hareketini anlama konusunda. Fakat tarihsel boyutuna baktığımız zaman hem psikolojiyle hem sosyolojiyle iç içe olan, sosyal psikolojinin ana konusu olan bir grup davranışını açıklamaya götürüyor bizi. Yani bir grup kendi kişiliğinden ödün vererek grubun kararları, grubun kararı neyse aslında bu fiktif bir karar. İşte diyelim ki işte şu takım tutanlar şu ürünü satın almıyorlar gibi bir karar düşünelim. Şimdi o takımı tutan ve bu işin önünü arkasını bilmeyenler de o takımı tutmaktan ötürü o kararın peşinden gitmek durumunda kalıyorlar. Bunu bazıları araştırıp içselleştirerek yapıyor. Bazıları kendi egosunun büyük olması için o büyük kitleye ait olma zorunluluğunu hisseden kişi de zaten kendi egosu gereği o büyük kitlenin yaptıklarını bir doktrin olarak da yapmak zorunda kalıyor ki bu da yine Freud'un ego analizinde grup psikolojisi ve ego analizi kitabında da bayağı bir ayrıntılı ele alınır. Dolayısıyla yani boykot her ne kadar işte sosyal medyada, gazetelerde falan, televizyonlarda çıksa da aslında boykot edenlerin bir kimliği mutlaka oluşuyor. Yani o boykotu kim yapıyor, kimler çekiyor bunu ve o grubun sosyal, psikolojik ya da politik etiketi nedir? İşte bunlar muhaliftir belki, işte belki bunlar biz salak yerine konmayız diye düşünen bir grup olabilir. Her neyse o etikette o grupta yer edinmek isteyen için bu boykot yayılabilir. Zaten boykot gibi mass hareketlerde yani kitlenin hareketlerinde en önemli sosyal psikolojik dinamiklerden bir tanesi bunun bulaşıcı oluşu. Dolayısıyla bu bulaşıcılık etkisi şimdi o kadar önemli bir hal aldı ki herkesin elinde telefon bir saniye içerisinde haberi oluyor. Şöyle anlatayım. Mesela 1637 yılında Hollanda'da bir lale manyaklığı, Tulipomania diye bir yıl var. Bu Hollanda'nın özellikle işte altın çağı olarak bilinen yıllarında 17. 16. 17. yüzyılda son derece sosyoekonomik olarak artık bir fenomen haline gelen Hollanda ekonomisi, Hollanda Cumhuriyeti o zamanıyla cidden tüm zamanların kişi başına düşen en büyük gelirine sahip olan ülkelerinden bir tanesinden bahsediyoruz. Ve bu lale manyaklığında mesela bir özel bir laleye, üç renkli özel bir laleye işte Amsterdam'da nehir kenarında bir üç katlı ev alınabiliyordu. Yani o kadar büyük paralar. Fakat bu şimdi 1637 yılından bahsediyoruz. Ne sosyal medya var, ne var, o var, bu var. Fakat küçük el dergileri, küçük lokal gazetelerde yazıldığı zaman hemen hemen herkesin işte bir lale manyaklığına girdiğini görüyoruz. Herkes işte özellikle belirli bir gruptakiler, sosyoekonomik seviyesi belirli seviyede olanlar ya da aristokratlar mutlak suretle bir lale edinmek, hatta kendi adlarına lale breed etmek falan gibi bir şeye girdi. O kadar 1637'den bahsediyoruz. Ne telefon, ne sosyal medya, ne internet, ne bir şey. Onun bile olmadığı yıllarda bu lale manyaklığı bir iki günde bütün Hollanda'yı esir alan bir konu oluyor ve 1637 yılını özellikle de Şubat ayını bir Hollanda'nın lale manyaklı ayı olarak görüyoruz. İşte buradaki önemli parametre şu. Hem Freud'un hem Lobo'nun altını çizdiği şekilde insanların kitlesel hareketinde ne kadar bu hareketi irdeliyor, inceliyor, onun özelliklerine bakmamak da gerekiyor. Çünkü boykot dendiği zaman evet protesto etmek, boykot etmek aslında benim kafamda da hep pozitif bir konotasyona sahip. Çünkü kendi işte haklarını korumak ya da işte ötekinin haklarını korumak insan aklına gelse de hem Nazi Almanyası örneğinden hem de bu tülip manyaklığından yani lale manyaklığından da anlıyoruz ki aslında kitlesel harekete yol açan bütün toplumsal olaylar mutlaka işte bir takım hani sebeplere sahip olmadığı gibi pozitif sonuçlar da içermiyor. Fakat geneli böyle değil tabii. Genelinde yapılan boykotları tabii burada boykot ve protestoyu da birbirinden ayırmamız gerekiyor. Hani Martin Luther'den bir en büyük protestoyu Katolik Kilisesi gördüyse eğer 16. yüzyılda hakikaten işte onlara protestan demek zorundayız zaten. O da bizi öyle yerlere getiriyor ki yani endüstri devrimiyle beraber bu sefer protestan ahlakını konuşmak zorunda kalıyoruz. Yani neticede toparlamak gerekirse boykotu, bak şimdi bir tane Haydn dinleyelim istersen. Onun Veda Senfonisi'nin son bölümünü dinleyelim. Boykotun aslında ne kadar naif yerlere de gidebileceğinin bir örneği olacak. Joseph Haydn'ın 45. senfonisi bu. Pek o yüzyılda hiç neredeyse rastlanmayan bir tonda yazıyor. Fa diyez minör 18. yüzyılın sanırım yegane Fa diyez minör senfonisi bu. Onun son bölümünü dinleyelim çünkü onun boykotla ilgili bir hikayesi var. Sonra devam ederiz dilersen.
Haydn 45. senfoninin final bölümünü dinledik ve müzikten önce bunun nasıl bir boykotla ilintili olduğunu ve neden bu müziği seçtiğini anlatacaktın. Ben de merakla seni dinliyorum.
Şimdi ya aslında bu artık espri olarak kullanılıyor. Konser salonlarında eğer Joseph Haydn'ın 45. senfonisini dinliyorsanız ya da programın bir yerinde varsa genelde sona konur ya da ilk bölümü sonuna konur. Çünkü müzisyenler kalkıp tek tek salonu terk ederler çalanlar. Hikayesi de şöyle. Aslında 1772 yılında yazıyor Haydn bunu. Yüz küsür senfonisi olduğunu düşünürsek daha ya yeni ilk senfonileri sayılır 45. senfonisi. Fakat Esterhazy Prensi Nikolaus'un evinde yani bir bugün Macaristan'da olan Esterhazy Sarayı'nda seslendirilecek. Müzisyenler de oraya gidiyor. İşte birkaç günlük at arabası yolculuğuyla falan. Müzisyenlerin çoğu da Eisenstadt'ta. Ve buraya tabii işte bir iki günlük yolculuk da geliyorlar. Fakat buradaki kalışları yani işte Esterhazy Sarayı'nda çalacaklar. Ondan sonra ve de gidecekler. Fakat uzuyor kalışları. Fazlasıyla özlüyorlar ailelerini falan filan. Çocuklarını dönmek istiyorlar artık. Ve de bunu tabii prense söyleyemiyorlar. Hatta Haydn'a bile söyleyemiyorlar. Onların işte şeye gidiyorlar. Kapellmeister'e gidiyorlar. Ya diyorlar. Hani çok uzun oldu artık yavaş yavaş gitsek iyi olacak evi özledik falan filan. Kapellmeister de gidiyor içeri diyor ki Haydn'a böyle böyle bir durum var. Müzisyenler gitmek istiyor. Haydn da bu 45. senfonisinin son bölümünü ona göre dizayn ediyor. Yani müzik başladıktan sonra final bölümünde tek tek müzisyenlerin işte mesela ikinci keman işte şu sandalyede oturanın görevi bitiyor. O da ayağa kalkıyor diye üflüyor mumunu, çıkıp gidiyor. Ondan sonra birkaç ölçü geçiyor. Öbür kemancı üflüyor, gidiyor, o gidiyor. En sonunda zaten iki kişi kalıyor. İki kemancı, onlar da zaten Haydn'da kemanı çalıyor. O zamanın konsertmeisteri de Luigi Tomasini de diğer kemanda. Bir tek ikisi kalıyor. Zaten böyle süper piyanissimo böyle neredeyse artık duyulmayacak şekilde bitirip kalkıp gidiyorlar. Ve tabii Nicolas alıyor cevabı. Yani artık müzisyenler gitmek istiyor. Büyük bir protesto var. Boykot ediliyorum. Peki diyor. Onları gönderiyor falan. Yani şimdi 1770'li yılların o aristokrasi geleneğinde falan bu büyük bir boykot. Şimdi bize de bir çocuk şakası gibi gelebilir ama bir Johann Sebastian Bach'ın o zamanki kontlara, düklere yazdığı mektupların girizgahını görsen, yani diyelim ki bir sayfalık mektubun yaklaşık üçte biri Haşmet Mabları'nın grandiyöz majestelerinin ayaklarının altında nasıl ezilmek isteyen bir zavallı böcekçik olarak bu mektubu kaleme almaya teşebbüs edebildiğinin cesaretinin Tanrı ile olan ilişkisini anlatarak alt tarafı bir şey diyecek ama o zamanın kriterleri böyle. O yüzden Haydn'ın burada yaptığı şey aslında büyük bir isyan. Artık sal bizi Nikolas demiş oluyor. O yüzden hani bizim genelde bu son bölümde ki kayıtları eğer dinlerseniz senfoni 45. senfoniye Joseph aslında veda senfonisi olarak da geçer. Abschied senfoni, Farewell senfoni artık Türkçe'de de veda senfonisi olarak anılıyor. Müzisyenlerin tek tek veda ettiğini görürsünüz. Genelde de artık seyirciler güler. YouTube'da eğer hani onun full versiyonlarını seyretmek isterseniz göreceksiniz ki birçoğunda canlı konserlerde seyirciler konuyu bazen bilmeyenler de oluyor haklı olarak. Yani eğer programı da okumamışsa Veda Senfonisi'nde nereden bilsin senfoni orkestrasının elemanlarının tek tek çıkıp gideceğinden. Dolayısıyla çok gülüşmeler olur falan filan ama hani bunu ben tarihteki ilk canlı protesto olarak müzik dünyasına rahatlıkla koyabileceğimi düşünüyorum. O yüzden onu çalmak istedim.
Bence güzel oldu. Bizim her zamanki gibi 360 derece bakış açımıza son derece uygun oldu. Ama ben hala biraz daha restorancılıktan konuşmak istiyorum. Yani
Senin
şöyle
sen
söyleyeyim.
dolmuşsun belli. Sen anlat bu. Yani bizi diyenler de. Ya bu arada sen söyleyeceğini lütfen şununla birleştirsene. Ben hani daha iyi anlamam için. Böyle bir boykot başladı mı Türkiye'de? Yeme içme sektöründe insanlar artık bir boykotta protestoda mı bulunuyor? Yoksa böyle bir hani sosyal medyada üfürülmüş bir şey mi var? İşin gerçeği ne durumda?
Yani şöyle, şimdi hani isim istemiyorum. Çünkü bunları verdiğim her noktada işte cevap hakkı doğması sebebiyle ki zaten kötü de bir şey söylemeyeceğim. Aslında bir kişinin uzun süredir gittiği işte bir kafedeki son 6 aydaki fiyat zammının altını çizmesiyle ve bunu işte X ortamında yapıyor ve sonrasında da bunu insanları boykot etmeye çağırmasıyla başlayan bir şey. Fakat sonrasında bir dijital gazetede çıkan açıkçası bir haber beni çok rahatsız etti. Çünkü orada hani artık bizzat bir restoranın adı verilerek ve o restorana yurt dışındaki başka bir restoranla karşılaştırması yapılarak artık hedef göstermenin çok çok ötesinde bana sorarsanız hadsiz bir tavır olduğunu da düşünüyorum. İşin bu taraflara gelmesi, mesela şu anda o restoranın şefiyle de görüştük. Yani bir şekilde bununla ilgili tabii ki hukuki haklarını savunmak kullanmak istiyor. Çok haklı olarak. Çünkü bu kadar restoran içerisinde Türkiye'deki neden bir tek onun seçilip işaret edildiği bile bir soru işareti. Öte yandan hani bir sürü restoranları korumaya çalışan dernekler, yapılar vesaireler var. Açıkçası bunların da bir noktada birleşmesi ve belki de aksiyon alması ve olan biteni düzgün şekilde anlatması gerekir. Olan şey hani ne zaman çıkmış diye ben de seninle konuşurken baktım. Sanırım ayın 18'inden hani çok yakın oldu dememin sebebi oydu. Bir hafta içerisinde sadece bir hashtagle başlayıp 20'sinde 21'inde mekanları boykot ediyoruz, gitmiyoruz diye başlayan bir hikaye. Ve şu anda da haberlere yansıması da bana çok komik geliyor. Bir takım muhabirler işte Şişli'deydik, Beşiktaş'taydık, Kadıköy'deydik. Mekanlar ne kadar dolu, ne kadar değil. Buna bakıyorlar. Halbuki bazı mekan sahipleri de dün ciddi anlamda yağmurlu bir gün geçirildiği için ve bir gün öncesinde aslında azalmanın bundan kaynaklı olduğunu söylüyor. Kimi esnaflar zaten aylardır bellerini doğrultamadıklarından bahsediyorlar. Dolayısıyla hani anlamlı bir boykot olmaktan ziyade belki de bu konunun konuşulmasını gündeme getirmiş olmasını ben daha önemsiyorum. Çünkü zaten sadece yani buradaki boykot mantığı atıyorum işte bir yabancı markayı boykot etmesi mesela çocuk işçi çalıştırdığı için veya hayvanlar üzerinde test yaptığı için bir markanın ürünlerini almamayı boykot etmeye çok anlaşılır, kabul edilebilir görüyorum haliyle. Ama mekanlara gitmeyelim hadi bakalım 2 gün gitmedik onların da akılları başlarına gelsinler. Bir daha bak bakalım işte o kahveyi 250 liradan satıyor mu diye bir yere gitmeyeceği için. Dediğim gibi restoranlarla ilgili söylemiyorum. Daha önce bu kadar sosyal medya paylaşımları veya hızı yokken annemin bu eczanelerle ilgili yaşananları nasıl atlatamadığı zamanları hatırlıyorum. Çünkü şey yıllarca hizmet verdiği bir ya Çengelköy'de çünkü burası hani köydü o geldiğinde ve insanlara yıllarca bir ilişki kurup onların sağlıklarını, çocukların sağlıklarını takip ettiği bir ilişkiydi bu. Ve düşünsenize hani sizin yıllarca böyle ahbap olduğunuz insanların gelip demek ki sen bizi kazıklıyormuşsun. Bak şimdi biz ilaçları yarı parasına alıyoruz dediği zaman benim annem bunu psikolojik olarak atlatamamıştı. Burada da yani zannetmiyorum ki hiçbir restoran kalkıp sadece 2 gün gidilmediği için kepenk vursun ya da hemen tamam ya evet biz çok büyük şey kötülük ediyormuşuz fiyatları yarıya düşelim. Yani sonuca gitmeyecek bir hareket. Açıkçası şunun gibi yani hadi gelin o zaman kiraları boykot edelim. Edebiliyor muyuz? Hayır hepimiz bir yere kafamızı sokup yaşamak durumundayız. Ve insanlar atıyorum 20'li yaşlarında artık tek başına kiraya çıkamıyor, kendi hayatını kuramıyor, evlenmeden ya da ev arkadaşı bulmadan bir evde yaşama şansını bile elinden alındı. Bunlar da çok daha ciddi başka bir takım hak ve özgürlüklerin elinden alınması. Ha bu arada ben bütün bunları söylerken kendi tarafımdan da böyle hani tuzum kuruyormuş gibi gözüksün hiç istemiyorum. Çünkü ben de çok uzun süredir gerçekten gidip bir yerde ağız tadıyla içim rahat ve keyfine vara vara dışarıda yemek yemiyorum. Çünkü birincisi eskiden bunu her hafta rahatlıkla yapabilecekken şu an öyle bir bütçe ayırabilecek durumum olmadığı için. İkincisi de evet ben de bunu şunu düşünüyorum değer mi diye düşünüyorum. Alkol içeceklere gelen zam zaten raf ücretlerini de tavana sıçratmışken bir de bunun restoran ortamında satılması haliyle bunun katlanarak müşteriye yansımasına sebep olacak. Yani bu çok çok tuhaf bir şey gelmiyor bana. O yüzden de işte evde insanların daha gruplar halinde eğlendiği ve işte sofralar kurduğu başka bir konsept de aslında oluşuyor. Ve bunun içinde ayrı bir sektör açıldı şu anda. Yani yeme içme sektöründe atıyorum işte karıştırılmış hazır kokteyl mixler gibi, hazır soslar gibi insanların daha hızlı evlerinde daha lezzetli şeyler yiyebilecekleri ya da arkadaşlarını ağırlayabilecekleri bir takım ürün girişimleri de var. Yani hani bu zamanın getirdiği bir şey. Konuyu bu arada yeme içme sektöründeki boykottan açtık ama zaten ben boykot lafını duyar duymaz tamam biz Muzaffer'le böyle keyifli bir program yaparız nasıl olsa diye özellikle rica ettim. Şimdi senden biraz da şeyi isteyeceğim. Yani boykot demin söyledin çünkü boykot, protesto ya da direniş bunların aslında çok farklı anlamları ve şiddetleri de olduğunu düşünürsek bunların tarihlerine biraz bakabiliriz tekrar. Ya da mesela boykotun etimolojisinden gelelim mi?
Ya aslında ben geçenlerde çok tesadüf bu. Bir şey okuyordum böyle. Orada girl code diye bir şey var. Girl code. Hiç duymamıştım. Ona bakarken sen bugün yazdın dedin ki şunu şunu şöyle mi yapalım böyle mi yapalım programla ilgili. Boykot deyince dedim onu konuşmakla kalmayalım onu da açarız da biraz hem de. Girl code duydun mu duymamışsındır tabii. Çünkü hani boy code olduğuna göre niye girl code olmasın. O da aslında bir kadın hareketi gibi hani boykotun kadıncası diyelim. 1968 yılında işte Lacey O'Neal vermiş bu ismi yaz olimpiyatlarında. Daha sonra özellikle bu protestolar Afrika, Amerika kökenlilere ya da işte o grubun da böyle bayraktarlığını yapmışlar. Özellikle işte hani teniste, Wimbledon'da erkeklerle kadınların aldığı farklı paralardan ötürü bir takım sportif kadınların hareketinden ötürü girl code yani boy code değil de girl code diye bir şey. Bu işte onu okurken ben daha önceden bilmiyordum. İlginç bir hikaye. O da 1880'lerde yani İrlanda'da Charles Boycott'un asker emeklisi bu. İşte bayağı bir toprak sahibi. Bayağı bir uğraştırmış yani kiracıları da. Bunlar da demiş ki yani şöyle bir şey karar almışlar. Bu Charles şeye Charles Boycott'a selam vermeyelim, izole edelim, yalnız bırakalım falan filan derken hakikaten büyük sonuç almış işte hani protesto edenler. O harekete de yani boykotu hareket etti. Boykota aslında boykot uygulamışlar. O kelimeler o kişiden geliyor, Charles Boykott'tan. Fakat demin senin anlattıklarından şey de düşünüyorum. Boykotların çok eğer saçma sapan bir yere gitmiyorsa işte Nazi Almanya'sında olduğu gibi mesela burada günah keçisi seçilen şeyler eğer restorancılarsa ben tabii bu halk hareketinin doğru olduğunu şu şekilde düşünüyorum. Şöyle gördüğüm için doğru buluyorum daha doğrusu. O da evet dışarıdan genelde insanlar der ki ya bu işte kıymanın kilosu şu kadar, tuzun kilosu bu kadar, suyun da şusu bu kadar. Toplarsak işte bu köfte ya da bu çorbanın maliyeti 10 lira. İşte sen bunu nasıl 120'ye satarsın. Bu boykot aslında doğru organize edildiği takdirde bu sefer günah keçisi olmaktan çıkarılıp restoran işletmecileri ya da çalışanları çünkü burada şu boyutun olduğundan eminim. Ahlaki boyut çünkü boykot sadece insanları hizaya çekmek ya da işte benim dediğim olsun diye değil de bazı ahlaksızlıklara karşı kişinin elinde olan tek gücü toplu hareket edip o ahlaksızlık yaptığına inanılan işletmeye bir ders vermek ya da işte geri adım attırmak için yapılıyor. Yani kaldı ki boykotun önemli bir kısmı, yapılan boykotların önemli bir kısmı bu ahlaka dayanıyor. İşte burada eğer restoran gerçekten elinde olmadan bir şey yapıyorsa, maliyeti yani çok çok düşük olmasına rağmen büyük paralar istiyorsa bu durum başka. Fakat hayır öyle değil. Senin gibi, senin anlattığın gibi ise ağırlıklı olarak o zaman da restoranların ve işletmecilerin bir günah keçisi bulmaları gerekecek. Ve bu da çorap söküğü gibi bizi en tepedeki insanlara götürecek. Ve dolayısıyla da her zaman yapıldığı üzere yük aradaki kişilere bindirilmemiş olacak. Ben bunu hep söylüyorum. Geçen hatta canlı yayında da katıldığımda da söylemiştim programda. Yani ben bütün şişelerin renklerine kadar ayıracağım. Bütün kağıtları, yazılı olanları, yazılı olmayanları ayıracağım. Yiyecek artıklarını buraya koyacağım. Organikleri buraya koyacağım. Plastikleri buraya koyacağım. Bunlarla uğraşacağım. Ondan sonra çevre bakanı uçakla bilmem nereden bilmem nereye jetle gidecek. Yani bütün ahlak sorunu ya da ahlaken hem çevreye hem işte doğaya zarar vermememiz gerektiği gibi bir ahlaki şeyle bizi yüz yüze bırakıp asıl sorunların hiç bu konularda bu taraflarda bizim olmaması gibi oluyor. Burada da belki o işe yarayabilir. Yani hakikaten çok anlamsız fiyatlamalar var ise bu boykot çok iyi yere de evrilebilir. Bilmiyorum tabii oradaki durumu ama aslında zaman olsaydı şeyi de listeyi de çıkarttım. Tarihteki en önemli boykotlar var. Yani işte tuz yüzünden Gandhi'nin nereden nereye yürüdüğünü biliyoruz. Arap Baharı'nda neler olduğunu biliyoruz. Neler neler var ve önemli bir kısmı aslında farkındalığa yol açmış bir şekilde sonuçlanıyor. Umarım Türkiye'deki bu sosyal medya gazıyla olan şey yani doğru bir yere evrilir. Ama bunun için hani en başta konuştuk ya Le Bon ve Freud'un da kaleme aldığı üzere insanların bir gruba hangi grupta olmaları, hangi grupta gözükmek istediklerine bağlı olarak şişen boykotlar da hareketler de var, kitlesel hareketler de var. Bunların çoğunlukla da asıl amacına ulaşmadığını da görüyoruz. Bak dur, bu kadar boykottan bahsetmişken tutarlılık trivi olsun. Finlandiyalı rock grubu Boykottan God A Rock dinleyelim, sonra da biteriz. Finlandiyalı grup 1987'de kurulmuş. Boykot. Ondan God A Rock dinledik. Deniz, söylemek istediklerin var mı? Ben şunu ekleyip sana bırakayım. Tarihteki önemli boykotları, sonuçlarını, sebeplerini aslında biraz da sosyal psikoloji taraflarıyla ele alan program yapmaya da söz verelim. Bununla ilgili umarım bir arkadaşım var. Hakikaten bu konuda da doktorasını yapmıştı. Onu da eğer ayarlayabilirsem konuk da o olur. İstersen toparlayalım. Senin söyleyeceğin bir iki bir şey vardı. Onunla beraber kapatalım.
En başta programın başında da söylediklerinden biraz yola çıkmak istiyorum. Sanat için de mesela çok konuşulan bir şeydir ya bu. Sanat, herhangi bir sanat eserinin rayici neye göredir? Yani kalkıp da bir küçücük tabloya ya da minnacık bir heykele işte milyon dolarlar verildiği zaman bu mesela kabul görebilen bir şey de olabiliyor. Ya da tam tersi, özellikle şu son dönemlerde çağdaş veya modern sanat adı altında genel de çok kabul görmeyen, işte sadece bir muz ve bant gibi bir şeyler yapıştırılıp da milyon dolarlara satıldığında buna da tepki verilebiliyor. Bunu eleştirmek için söylemiyorum çünkü onun da alıcısı var, onun da alıcısı var. Kimse kimseyi neden sen bunu tercih ediyorsun diye bence eleştiremez. Keza aynı şeyi ben de bütün bu restoran, kafe ve hizmet sektörü için söyleyebilirim. Günün sonunda rayicine uygun hizmet veren ve ürün sunan yerleri gene seçecek olan kişiler bizleriz. Eğer bunun fahiş olduğunu düşündüğünüz yerler varsa oralara gitmeyin. Çünkü bu sektörden para kazanan inanılmaz büyük bir kitle var ve fahiş bulunan o fiyatlar üzerinden dediğim gibi yüzdeyle çalışan servis elemanları, tiple yaşayanlar ve onların aileleri gibi de düşündüğünüzde çok büyük bir topluluktan bahsediyoruz. Bu hani sadece bir iki tane yeri cezalandırmakla çözülebilecek bir problem değil ama senin de dediğin gibi bunun bir farkındalığa yol açması ve üzerine daha makul şekillerde konuşulması temennisiyle ben de programı kapatıyorum.
Son söz olarak da şeyi söyleyeyim, bu yani sanat eserlerinden fiyatlarından bahsettim. Bu arada boykotla ve protestoyla da ilgili olduğu için hatırlatma yapayım. Muzaffer Çorlu YouTube kanalında da görüntülü olarak var. Pelin Dilara Çolak'la biz bu hani ünlü ressamların resimlerine müzelerde yiyecek atma, çöp atma gibi bir takım protestolar vandallık mıdır yoksa da bir boykot türü müdür? Ne düşünüyoruz? Onu konuşmuştuk. Hani dilerseniz eğer konusu gelmişken onu seyredebilirsiniz orada. Hani çünkü hakikaten boykotla vandalizmi nereden, kim, nasıl ayıracağız, ne oluyor? Kaş yapayım derken göz çıkarıyor muyuz? Orada da konuşmuştuk. Burada da aslında bir değinmiş olduk. Tamam, o zaman hepinize günaydın demeye vakti geldi bence.
Aynen öyle. Bu programın tekrarını Açık Radyo Spotify'a koyacak. Önümüzdeki hafta başta da bahsettiğimiz gibi daha kısa olmak üzere yeni formatımızda da sizlerle olacağız. Haftaya görüşene dek hepinize günaydın.
Günaydın.